Ayrım 34, sayfa 349, 1. bölüm. Eğer o bir çift işvekar aygır ve onları Stilton'dan Stanford'a götüren o arabanın delişmen sürücüsü olmasaydı, aklımın köşesine bile uğramazdı böyle bir düşünce. Şimşek gibi sürüyordu. 3,5 fersahlı mail boyunca ayağımız yere değmedi neredeyse. O kadar hızlı gidiyorduk işte. Öyle şiddetle beynime işledi, yüreğimi dağladı. ''Tanrı bugünü bize bağışlasın.'' dedim. Yüzümü güneşe dönerek ve kolumu arabanın ön camından dışarı uzatarak, ''Eve varır varmaz çalışma odamın kapısını kilitleyeceğim ve anahtarı evin arkasındaki yerin 7 kat altına inen kuyunun dibine atacağım.'' diye yemin ettim. Londra postası nedenle haklı olduğumu kanıtladı. Yokuş yukarı zorla ilerleyerek 8 yağız hayvan tarafından sürüklendik hiç durmaksızın. Zor gücüyle dedim kendi kendime. Ama iktidardakiler de seni öyle çekip götürmüyorlar mı? Hem de cebini tırtıklayarak. Ah nerede? Söyleyin bana ey bilenler, biz hep böyle hacmi artırmakla yetinip esasa hiçbir şeyler katmayacak mıyız? Stern'in bu isyanı alaylı bir biçimde Burton'ın oğul Demokritos'tan okurasına gönderme yapmaktadır. Burton, çağdaş yazarların tümünü yeni yorumlarını şişirebilmek için eski yazarların eserlerini araklayan hırsızlar olarak tanımlar. Ancak bir yandan da bu Cento'yu çok çeşitli yazarların yapıtlarını derleyerek oluşturduğunu açıklar. Stern'ın bir sonraki paragrafı da aynı biçimde Anatomy of Melancholy'yi çağrıştırmaktadır. Biz hep böyle, tıpkı eczacıların karışımları bir potadan ötekine aktardıkları gibi birini öbürüne aktararak mı yeni kitaplar yazacağız? Biz hep aynı sicimi aynı yönde bir çözüp bir düğümleyecek miyiz? Aynı hızda ve daima. Ebediyete dek, kutsal günlerde ve iş günlerinde, bilginin putlarından tıpkı azizlere tapınan keşişlerin putlarından bekledikleri gibi hiçbiri üzerinde çalışmaksızın mucizeler mi bekleyeceğiz? İnsanı kim dokudu ve ona dünyadan ahirete bir anda ulaşabilme gücünü kim verdi? Dünyanın en yüce, en mükemmel, en soylu varlığı olan insanı. Zoroaster'in Zarathustra Zerdüş İsa'dan önce tahmini 628 tire tahmini 551. İran'da İslam öncesi en önemli din olarak bilinen Zerdüşlüğün kurucusudur. Metinde Grekçe adı verilen Doğa Üzerine adlı yapıtın ona ait olduğu kabul edilir. Kitabında dediği gibi o doğa mucizesini, o ilahi mevcudiyetin şekenehasını Tanrı'nın tezahürü anlamında İbranice sözcük okunuşu şekine. Kristom'un dediği gibi, Tanrı'nın imgesi, Musa'nın dediği gibi, o ilahi ışığı, Platon'un dediği gibi, o mucizeler mucizesini, Aristo'nun dediği gibi, biz onu hep bu zavallı, acınasız sürüklenip duran adımlarla mı ileri gideceğiz? Bu konuda Horaz kadar ağzı bozuk, Horatius taklitçilere köle sürüsü diye hitap eder, mektuplar 1-19 nokta. Olmamayı yeğlerim. Ancak eğer teşbihte kötü niyet ve günah yoksa, canı gönülden dilerim ki, Büyük Britanya'da, Fransa'da ve İrlanda'da ne kadar taklitçi varsa, bunca maskaralığın ödülü ödensin kendilerine. Koskoca bir maskaralar evi kurulsun da, heyhat! Kılıklı kılıksız, kuyruklu kuyruksuz, kadın erkek her biri bir arada barınabilsin ve buna favoriler meselesini anımsattı. Nereden nereye değil mi? Bu konudaki vasiyetimi Mortman. Sözlük anlamı ölü eldir. Stern bu deyimiyle mecazen vasiyet sahibinin ölümünden sonra da kendi vasiyetini denetleyebileceğini ima etmektedir. Tutucularla tartuflara, Molière'in Aynı adlı oyunundaki iki yüzlü dindar kahramanın adıdır. Bırakıyorum. Umarım alabildiğine keyfini çıkarır, tadına varılır. Favoriler üzerine. Özür dilerim. Size akla gelebilecek en uygunsuz sözü verdiğim için favoriler üzerine bir bölüm ha? Heyhat. Dünya buna katlanamaz. Bu dünya hassas bir dünyadır. Ama hangi kandan, hangi candan yapılmıştır onu ben bilemedim. Ne de aşağıda yazılı parçayı gözlerimle gördüm. Bir burun ne kadar burunsa favori de o kadar favoridir. Dünya istediği kadar aksini iddia etsin bu böyledir. Yoksa ben kendimi bu tehlikeli bölümün içine atar mıydım hiç? Parça. Ben favori der demez uykunuz geldi sevgili hanımım, dedi yaşlı centilmen geçkin hanımefendinin elini avcuna alıp hafifçe sıkarak. Ve ardından ekledi. Konuyu değiştirelim dilerseniz. Hayır hayır dedi geçkin hanımefendi. Bu konudaki görüşleriniz beni ilgilendiriyor. Başına bir tülbent örtüp arkasına yaslandı. Yüzünü yaşlı centilmenden yana çevirdi. Ayaklarını ileri uzattı ve sözünüze diye sürdürdü sözünü. Devam ediniz. Yaşlı beyefendi şöyle sürdürdü sözünü. Favoriler diye haykırdı. Navarre kraliçesi Marguerite de Valois 1553-1615, sonradan Fransa kralı 4. Henry olacak olan Navarre kralı Henry'nin ilk karısıdır. Hafif meşrepliğiyle ünlüdür. Parçadaki pek çok saray mensubunun adları Pierre Baillet'in sözlüğünde yer alır. La Fosse bu sözcüğü sarf etti yan. Elindeki yün çilesini fırlatıp yere atarak favoriler, madame dedi La Fosse. Kraliçe sözünü tekrarladığında çileyi önlüğüne iliştirip kraliçenin önünde diz kırarak. La Fosse'nin sesi doğuştan kısık ve yumuşaktı ama gene de marifetli bir sesti ki sözcüğün her bir harfi Navarre kraliçesinin kulaklarında tek tek çınladı. Favoriler diye haykırdı kraliçe sözcüğü iyice vurgulayarak sanki kulaklarına inanamamış gibi favoriler diye yineledi La Fosse. Üçüncü kez. Navarre'de onun yaşında tek bir şövalye yoktur ki madam diye sürdürdü sözünü Nedim'e. İç oğlanın kraliçeye duyduğu ilginin altını çizerek bu denli alımlı bir çift favoriye sahip olsun. Bir çift ne diye gülümsedi Margaret. Bir çift favori efendim dedi La Fosse alabildiğine alçak gönüllülükle. Favori sözcüğü La Fosse'nin uygunsuz kullanımına rağmen küçük Navarre krallığında konumunu korudu ve pek çok nezih çevrede kullanılır oldu. Aslında La Fosse bu sözcüğü yalnızca kraliçenin karşısında değil, sarayda çeşitli meclislerde pek çok kez gizemli bir şeyler ima eden bir vurguyla telaffuz etmişti. Ve o zamanlar Margaret'in sarayında herkesin çok iyi bildiği üzere yiğitlik ve bağlılık ön planda olduğundan ve de favori sözcüğü her ikisi içinde rahatlıkla kullanılabildiğinden sözcük sözcüklüğünden pek bir şey yitirmedi. Bir gözden düştü, bir baş tacı edildi. Ruhban sınıfı sözcükten yana halk karşısındaydı. Kadınlara gelince onlar ikiye bölünmüşlerdi bu konuda. İşte o sıralar genç Sieur de Croix'un mükemmel bedeni ve çehresi Nedimelerin dikkatlerini saray kapısının önünde muhafız alayının at üstünde nöbet tuttuğu avluya çekmeye başlamıştı. Lady de Boissure ona sırılsıklam aşık oldu. Ardından La Batarelle, Navarre'da mevsim mevsimlerin en güzeliydi. Ardından La Gayol, La Maronette ve La Sabatier de aşık oldular. Sieur de Croix'a La Robor, La Fosse böyle bir şey kalkışmayacak kadar akıllıydılar. De Croix'in La Brosse'un kendine hayran etme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. La Rebors ile La Fosse'nin içtikleri su ayrı gitmezdi. Navarre kraliçesi nedimeleriyle birlikte nakışlı cumbasında otururken ikinci avluya bakan bu pencerenin önünden De Croix geçti. Çok yakışıklı dedi Lady Brosser. Edası da pek hoş dedi La Batarelle. Endamı yerinde dedi La Guyol. Ömrümde muhafız alayındaki süvariler arasında böyle bacaklara sahip olanını görmedim dedi La Maronette. Ya da o bacaklar üzerinde böyle zarif durabilene dedi La Sabatier. Ama favorileri yok diye haykırdı La Fosse. Tek bir tüy bile görünmüyor dedi La Rebors. Kraliçe derhal doğruldu. Yerinden ve özel duahanesine yollandı. Uzun koridorlar boyunca bu konuyu düşündü. Kah öyle, kah böyle. Av Maria. La Fosse ne demek istemiş olabilir dedi kendi kendine minlerine diz çökerken. La Guyol, La Batarelle, La Maronette, La Sabatiere odalarına çekildiler. Favori dedi her biri kendi kendine kapılarını içeriden kilitlerken. Lady Carnavalette çemberli iç eteğinin altından belli olmadığı için iki eliyle birden tesbih çekmekteydi. Aziz Antoni'den Azize Ursula'ya kadar parmakları arasından favorisiz tek bir Aziz geçmedi. Aziz Francis, burada adı geçen Azizlerle aynı adı taşıyan çeşitli Azizler vardır. Ancak Stern'ün sözünü ettikleri sırasıyla Fransisken tarikatının kurucusu Asisli Aziz Francesco 1181-1226, Dominiken tarikatı kurucusu Aziz Domingo de Guzman 1170-1221, Batı monastizminin patriği Aziz Benediktus yaklaşık 480-547, Doğu monastizminin patriği Aziz Basileus 329-379, En Yüce Kurtarıcı Tarikatı kurucusu Azize Brigitta ya da Brigit yaklaşık 1303-1373 olmalıdır. Aziz Dominik, Aziz Bene, Aziz Basil, Azize Brigit, hepsinin de favorileri vardı. Lady Bossuet kendini beğenmişlik çılgınlığına kapıldı. La Fosse'nin sözlerini fazlasıyla ciddiye aldı. Bundan bir ahlak dersi çıkarmaya kalkıştı, midillisine bindi, iç oğlanı onu izledi, mihmandar önden yürüdü, Lady Bossuet'e atını sürdü. Münkirin biri sadaka dilendi, binlerce sessiz tutuklu adına. Affolunmak için gözlerini arş-ı alaya ve size dönmüş binlerce tutuklu adına tek bir münkir. Lady Bossuet atını sürdü. Tanrı kadersizlere acısın dedi saygı değer, saçlarına ak düşmüş dindar bir mümin. Kırışık elleriyle nakışlarla işlenmiş madeni bir kutuyu uzatarak, kadersizler adına sizden sadaka dileniyorum hanımefendi. Tutsaklar için, hastanedekiler için, yaşlılar için, deniz kazasına uğrayıp da gemileri batmışlar için, kefaletten, yangından acze düşmüşler için. Tanrı ve tüm melekleri şahidim olsun, çıplakları giyindirmek, açları beslemek için, hastaları, gönlü kırıkları teselli etmek için. Lady Bossuet sürdü atını. Talihi dönmüş, servetini kaybetmiş bir akrabası yerlere kadar secde etti. Lady Bossuet sürdü atını. Adam Midilli'nin yanı sıra başı çıplak koşturuyor, dostluk, bağlılık, kandaşlık vesaire bağlarından dem vuruyordu. Dayı kızı, teyze, hala, kız kardeş, erdem adına, kendi adınıza, benim adıma, İsa adına, beni unutmayın, acıyın bana. Lady Bossuet sürdü atını. Favorilerimden tut dedi Lady Bossuet'e, iç oğlanı ufak Midilli'nin yularını tuttu. Lady Bossuet'e taraçanın ucunda atından indi. Bazı fikirlerin belli uzantıları bizlerde, gözlerimizin ve kaşlarımızın çevresinde kimi izler bırakır, yüreğimizin bir yerinde bu belli belirsiz izleri güçlendiren bir bilinç vardır ve onları bir sözle başvurmaksızın görür, heceler ve okuruz. Ha ha ha, hi hi hi diye haykırdı La Baterel ve La Sabatier bu izlere tek tek bakarak. Ho ho ho diye haykırdı La Baterel ve La Maronette de aynı şeyi yaparak. Vay dedi birisi, hişt dedi öteki, susun dedi üçüncüsü, vay vay vay dedi dördüncüsü, Tanrı korusun dedi Lady Carnavalette. Azize Brigitte'in sureti üzerine favoriler çizen ondan başkası değildi. La Fosse topuzundaki iğneyi çıkardı ve küt ucuyla üst dudağının bir kenarına küçük bir bıyık izi çizdikten sonra onu La Rebours'un avcuna bıraktı, La Rebours başını salladı. La Bossuet manşonun içine üç kez kesik kesik öksürdü. La Guyol gülümsedi, ayıp dedi La Bossuet. Navarra kraliçesi işaret parmağının ucunu gözüne götürdü, hepsinin ne demek istediğini pek güzel anlamaktaydı. Saraydaki herkes sözcüğün anlamını yitirdiğini biliyordu artık. La Fosse onda bir yara açmıştı bir kez. Atılan bunca çamur arasından sıyrılıp geçmesi artık imkansızdı. Ama gene de Sözcük birkaç ay boyunca sendeleyerek de olsa ayakta durmayı başardı ve sonunda yok olduğunda Sir de Crox favorilerinin olmayışı yüzünden Navarra'dan ayrılma zamanının çoktan geldiğinin ayrımına vardığında Sözcük artık iyice edepsiz ve pek az bir çaba sonucu kullanıma elverişsiz hale gelmişti. En mükemmel dünyanın, en mükemmel dilinin, en mükemmel sözcüğü bile böyle bir şeyin üstesinden gelemezdi. Estella vaizi, Stern dinsel eserler vermiş bir Fransızken olan ve doğum yerinin Navarra'daki Estella olması nedeniyle Diego de Stella diye anılan Diego de San Cristobal'den 1524-1578 söz ediyor olmalıdır. Bu konuda bir kitap yazmış ve böylesi ikinci dereceden düşüncelerin tehlikesinden söz edip Navarralıları bu konuda uyarmıştır. Dünya bilmiyor mu ki demiştir Estella vaizi yapıtının son üç bölümünde, bunlar da Avrupa'nın pek çok yöresinde favorilerin Navarre krallığında uğradıkları türden bir bahtsızlığa uğramışlardır. Bunun üzerine kötülüğün önü alındı ama yataklar ve döşekler, gece takkeleri ve lazımlıklar o günden bu yana tehdit altında değiller mi? Troslar, kalçayı ve baldırları örten bir tür giysi, ve delikli kadın donları ve tulumbalar ve musluklar, damacana tıpaları benzer bir bağlantı kurulması tehlikesini yaşamıyorlar mı? İffet, doğası gereği duyguların en yumuşağı, başını delikten bir kez çıkarmaya görsün, aslanlar gibi kükremeye başlar. Estella vaizinin düşüncelerinin yönü anlaşılamadı. Koklayarak izini sürenler ters yöne yöneldiler. Millet eşeğinin yularını kuyruğuna bağlar oldu. Zarafetin vardığı son noktayla şehvetin ilk adımları bir sonraki taşra papaz meclisinde el ele verip bunun da müstehcen olduğunu beyan edebilirler pekala. İkinci bölüm. Babam kardeşim Bobby'nin acıklı ölümünü bildiren mektubu aldığında kaleden Paris'e, oradan da Lyon'a yapacağı yolculuğun kaça mal olacağını hesaplamaktaydı. Uğursuz bir geziydi bu. Zira babam yapacağı yolculuğu adım adım yeni baştan hesaplamış ve tam sonuna gelmişti ki Obadiah kapıda belirdi, evde ekmek mayasının tükendiğini bildirdi. Ertesi sabah tenezzüh arabasının atlarından birini alıp maya almaya çıkıp çıkamayacağını sordu. "Elbette Obadiah," dedi babam yolculuğunu sürdürerek. "Atı alabilirsin, buyur al. Ama bir nalı eksik zavallı hayvanın," dedi Obadiah. "Zavallı hayvan," dedi Toby amcam, sesinde aynı titreşimle sanki birlikte keman çalıyorlarmışçasına. "O halde İskoç atını al." Bud kontu John Stuart'a 1713-1792 gönderme yapılmaktadır. John Stuart, Kral 3. George'un danışmanlığını yapmış, 1761 Mart'ından itibaren dahiliye nazırı olmuştur. Genç kral ve annesi üzerindeki kişisel nüfuzu nedeniyle ve ırktaşları İskoçları kıyırdığı gerekçesiyle halk tarafından sevilmeyen bir devlet adamıydı, dedi babam sabırsızlıkla. "Ama o asla sırtına eğer vurdurmaz," dedi Obadiah. "Şeytan götürsün. Patriot'u al." Patriot, muhalefetteki Vatan Partisi mensuplarına takılmış olan attır, diye haykırdı babam ve kapıyı kapattı. "Patriot satıldı," dedi Obadiah. "Buyurun bakalım," dedi babam. Durdu, sanki bir gerçekten söz ediliyormuş gibi Toby amcamın yüzüne baktı. "Zatalileriniz geçen Nisan ayında onu satmamı emretmiştiniz," dedi Obadiah. "O halde sen de yayan git," diye haykırdı babam. "At binmektense yayan gitmeyi yeğlerim," dedi Obadiah ve kapıyı örttü. "Ne belalı işler," dedi babam hesabına devam ederek. "Ama sular taşmış," dedi yeniden kapıda beliren Obadiah. Obadiah ilk kez odadan çıktığında babam Sanson'ın, Nicholas Sanson, 1600-1667, coğrafyacı, Fransız haritacılığının kurucusu, 1644'te Fransa'nın 10 haritasını yayımlamıştır. bir haritasını ve posta arabası yollarına ilişkin bir rehberi önüne açmış ve elindeki pergelin bir ucunu henüz varmış olduğu Never üzerine sabitlemiş bulunuyordu ve o noktadan yolculuğuna ve maliyet hesaplarına devam edecekti. Ama Obediah'ın ikinci saldırısının kapıyı açtığı gibi tüm ülkeyi sular altında bırakması üzerine pes etti. Pergeli elinden bıraktı, daha doğrusu kaza ile kızgınlık arası bir hareketle masanın üzerine attı. Artık kaleye geri dönüp pek çok kez yapmak zorunda kaldığı gibi yeni baştan yola koyulması gerekecekti. Kardeşimin ölüm haberini içeren mektup odaya getirildiğinde babamın yeni baştan başladığı yolculuğunun Never'e aşamasına yeniden gelmesine bir pergel boyu yol kalmıştı. İzninizle Monsieur Sanson diye haykırdı babam. Pergelin iğnesini Never üzerinden masaya saplayarak ve Toby amcama mektuba bir bakıver diye işaret ederek. Bir gece içinde Never gibi uğursuz bir kasabadan iki kez geri dönmek bir İngiliz centilmeni ve oğlu için dayanılır şey değil. Monsieur Sanson öyle değil mi tabi dedi babam neşeyle. Eğer müstahkem bir mevki değilse dedi Toby amcam. Evet o takdirde dedi babam kendi kendine gülümseyerek. Ben bir aptalım. Ve başını bir kez daha salladı. Bu arada Never üzerinde duran pergeli elinden bırakmış. Öteki eline de posta arabası yolları rehberini almıştı. Hem dinleyip hem hesap yapıyordu. Her iki dirseği masaya dayalı. Toby amcam mektubu mırıldanarak okurken. O gitti dedi Toby amcam. Nereye? Kim diye haykırdı babam. Yeğenim dedi amcam Toby. Nasıl? İzin almaksızın, beş parasız, mürebbisiz. Nasıl diye haykırdı babam hayretler içinde. Ölmüş sevgili kardeşim diye yanıtladı Toby amcam. Kısık bir sesle yüreğinin derinliklerinden bir inilti bulup çıkararak. Çok hastaydı zavallı çocuk. Onun adına ben şehadet edeceğim. O öldü. Agrippina Major yaklaşık İsa'dan önce 14, İsa'dan sonra 33. Karışık bir gönderme. Stern Burton'ın anatomisinden 2.3.5. Burton ise Tacitus'un Annals 3'ünden yararlanmaktadır. Agrippina'nın duyduğu üzüntü aslında kocası Germanius'un öldüğü haberinden kaynaklanmaktadır. Oğlunun ölüm haberini aldığında Tacitus'tan öğreniyoruz. Duygularının şiddetine karşı koyamayarak elindeki işi hemen bırakıvermiş, babam da pergelini işte aynen öyle, hatta daha da çabuk Never hesaplayıverdi. Ne garip bir tezat, babamınki bir hesap işiydi. Agrippina'nınki ise çok farklı bir iş olmalı. Yoksa kalkıp da kim tarihten sonuçlar çıkarmaya kalkışır? Babamın bundan sonra yaptıklarıysa bence yeni bir bölümde anlatılmayı hak etmiştir. 3. bölüm. Bu yüzden bir özel bölüm yazılacak, hem de ne bölüm? Görün bakalım. Ya Plato'dur. Bakınız 4. kitap 17. bölüm not 2. Bu adlar Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinden 2.3.1.1 alınmıştır. Ya da Plutark, Yunanca Plutarkos, Latince Plutarkus, İsa'dan önce 50'den önce 120'den sonra filozof, biyografi yazarı Consolitato ad Userum, henüz bebekken ölen kızları dolayısıyla karısını teselli etmek için kaleme alınmıştır. Belki de Seneca. Seneca bakınız 3. kitap 4. bölüm not 2. Oğulları öldüğünde Cramatius Cordus'un kızını teselli etmek için Ad Marciam'da Cosellinasso'yu kaleme almıştır. Veya Xenophon, Ksenophon İsa'dan önce yaklaşık 428-7- yaklaşık 354. Çeşitli konularda yazmış, filozof ve tarihçi olarak ün yapmıştır. Oğlu Girillus, İsa'dan önce 362'de Milatinka Savaşı'nda ölmüştür. Ya da Epiktetos. Stoacı Epiktetos, insanın yakınlarının ölümü konusuna değinmiştir. Yahut Tepostrastos, İsa'dan önce yaklaşık 370-288-5. Filozof Aristoteles'in öğrencilerinden ve bu ekolün sürdürücüsüdür. Ya da Lucian, Samosatalı Lukianos. Bakınız 3. kitap 19. bölüm not 1.